Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalı. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Güne bakan. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle ve ümitle karşılayalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yüzümüzü güneşe dönüyor, uzaklara, çok uzaklara selam gönderiyoruz. Hafta içi her gün 15.05'ten 15.55'e kadar buradayız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Güne Bakan'da neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Bahçe Dergisi ilk defa 1904 yılında Selanik'te çıkmaya başlamış. 100 yıl sonra yeniden yayınlanmaya başlayan Türkçe Çocuk Dergisi Bahçe, Makedonya'da Türk çocuklarına dağıtılıyor. Balkanlarda Türkçe okumayı ve konuşmayı diri tutmak amacıyla yayınlanan derginin tarihçesi, hedefleri, Balkan coğrafyasında Türkçenin yeri ve önemini Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Zeki Gürer'le konuşacağız. Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü'nün girişimleriyle Türkçe, Macaristan'da 8 lisede bu yıl seçmeli ders olacak. Yunus Emre Enstitüsü dünya genelinde Türkçe ve Türk kültürü alanında çalışmalar yürütüyor. Bunlardan biri yine Budapeşte merkezinin ortaklığıyla düzenlenen Gülbaba Festivali. Budi'nin manevi bekçisi Gülbaba adını taşıyan, yaşatan ve 17-18 Eylül'de düzenlenecek festivalde neler var? 2024 yılı Türkiye-Macaristan Ortak Kültür Yılı ilan edildi. Ayrıntıları, değerlendirmeleri Yunus Emre Enstitüsü Budapeşte Merkez Müdürü Mustafa Aydoğdu ile konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor. Programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Aldım sümbül bir akkan ohut, Mavrova'dan aldım sümbül bir akkan ohut. Al beni pres harmore sümbül yanında uyut. Al beni pres harmore sümbül yanında uyut. Gir canıma, ailetme beni. Gel yanıma, gir canıma, ailetme beni. Yedi da seni, mapusta yatsam saracağım seni. Yedi da seni, mapusta yatsam saracağım seni. Çıktın sümbül üç gün eğlendin. Mavrova'dan çıktın sümbül üç gün eğlendin. Üç günün içinde sümbül kimi beğendin? üç günün içinde sümbül kimi beğendi. Gir canıma, ayletme beni. Gel yanıma, gir canıma, ayletme beni. Yedi dasını mahpusta yatsam alacağım seni. Yedi dasını mahpusta yatsam saracağım seni. Yedi dasını mahpusta yatsam alacağım seni. Yedi dasını mahpusta yatsam saracağım seni.
Güne Bakan başladı sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Zeki Gürel hocamız stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, önümde şu anda 2005 yılı, 2015 yılı Ekim ayının Bahçe Dergisi var. Önünde Karagöz'de Hacivat var. Tabii bu tek dergi değil. 100 yılın aslında birikiminin bir devamı olan dergi. Ve bu dergi Makedonya'da Türk çocuklarına dağıtılıyor. Hocamızdan, hocam bize de bir tane verir misiniz diye rica ettik ama hayır dedi. O Makedonyalı Türk çocuklarının hakkı bizde şimdi önümüzde duruyor bu güzel dergi. Onlara hediye olsun, hocamızın hediyesi olsun. İletmiş olalım. Değerli hocam, hoş geldiniz bir kez daha. Bu ne kadar kıymetli bir dergidir. Ne kadar şanslı oradaki çocuklar. Sizin elinizin emeği. Evet. Tabii ki yalnızca sizin değil. Evet. Sizin ve ekip arkadaşlarınızın. Biraz tarih yine dönelim. Ben programımızı açarken 100 yıl sonra yeniden yayınlanmaya başladı dedim. İlk evet. 1904 yılında Selanik'te çıkmaya başlamış.
Ben şimdi önce sözlerimize başlarken efendim geleneğimize uyalım. Şol gökleri kaldıranın, ol deyince olduranın, yeri göğü dolduranın 99 adıyla sözlerimize başlamamız gerekiyor. Eğer böyle başlamazsak efendim Balkanlardaki kardeşlerimiz efendim bizden razı olmazlar diye düşünüyorum. Çünkü orada besmelesiz iş yapılmıyor.
Evet.
Öyle biliyoruz, öyle gördük oradaki kardeşlerimizden. Biz de bu dergimize 2004 yılında besmeleyle başladık. Efendim 2004 yılında çıkan ilk sayımızda işlediğimiz konulardan bir tanesi de dinim sayfasında besmeledir. Efendim dergi önünüzde duruyor 2004 sayısı.
Evet hemen
efendim,
önümdeki dergi.
Besmeleyi de ilk sayımıza içerisinde besmeleyi de koyduk. Efendim dergi Selanik'te, çünkü Selanik Osmanlı zamanında bir kültür merkezi. 1904'te Bahçe diye bir dergi çıkıyor. Çocuk Bahçesi diye bir dergi çıkıyor. Biz de onun 100. yılında Kuzey Makedonya diye anılan ülkede, o zaman için Makedonya'ydı. Efendim Balkanlarda dün vardık, bugün varız, yarın var olacağız anlayışını yaygınlaştırmak için çocuktan işe başlayalım dedik ve Bahçe Dergisi'ni 2004 yılında 100 yıl sonra yeniden çıkartmaya başladık.
Neye yetmişsiniz?
Efendim o gündür bugündür kısa zamanda bir ara da verdi ama efendim dergimiz devam ediyor. İlk başta Makedonya'da çocukların Türkçe sevinci idi. Daha sonra onu biraz genişlettik. Balkanlarda çocukların Türkçe sevinci yaptık. Çünkü dergi Makedonya Üsküp'te yayınlanıyor ama Kosova'da da dağıtılıyor. Hı hı. Okullarda. Zaman zaman Batı Trakya'daki, Yunanistan'daki kardeşlerimize ve Bulgaristan'daki, Romanya'daki yani Balkan ülkelerindeki Türk çocuklarına da dergi ulaşıyor. Ama asıl ağırlıklı olarak Kuzey Makedonya'da ve Kosova'da okullarda ücretsiz dağıtılıyor dergimiz.
Şimdi geçmişte vardık, bugün varız, yarın da var olacağız.
Evet.
Çok güzel bir cümle evet. sarf etti değerli hocamız. Ben değerli hocam müsaadenizle biraz sizin kendinizi sevgili dinleyicilerimize tanıtmanızı rica edeceğim. Çünkü siz de aslında Balkan göçmenisiniz.
Evet.
Ve hani Balkan, o toprakları çok yakından tanıyor.
Balkan muhaciriyim.
Evet.
Efendim
evet.
Muhacir kelimesini göçmen kelimesine tercih ediyorum.
Evet.
Çünkü göçmek... Keyfi olabilir ama
tabii.
Muhacirlik hicrettir. Hicreter, efendim kültürünüzü yaşayamadığınız yerden hicret etmek evet. durumunda kalabilirsiniz.
Mecbur
Peygamber Efendimizin hicreti gibi. Efendim Bulgaristan muhaciri bir ailenin evladıyım. Efendim Bulgaristan'ın Şumlu vilayetinden efendim annem babam Türkiye'ye hicret etmişler. Ben Türkiye'de doğdum. Efendim ana vatanımız olarak düşündüğümüz, vatan olarak gördüğümüz Balkanlara da bu dergi vasıtasıyla ve diğer kitaplarımız vasıtasıyla hizmet etmeye çalışıyoruz. Ben Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Türk Dil Edebiyatı bölümünden. Aynı zamanlı olarak da Ankara Yükseköğretmen Okulu'nu bitirdim. Yüksek lisans ve doktoramı Gazi Üniversitesi'nde çalıştım, yaptım. Hasbelkader Türkiye'de çocuk edebiyatı alanında edebiyat bilimi adına yapılmış ilk doktora tezinin benim tezim olduğunu araştıranlar söylüyorlar. Efendim tabii...
İsmini de öğrenebilir miyiz doktora?
Efendim tezisi? İbrahim Alaaddin Gözhan'ın çocuk edebiyatımızdaki yeri, İbrahim Alaaddin Gözhan'a odaklı çalıştım. Kazım Karabekir de tezimin bir parçasıydı. Ama fazla hacimli olunca Kazım Karabekir kısmını çıkarttık. Kazım Karabekir'le ilgili de bir iki şey söyleyeyim. Kazım Karabekir çocuk edebiyatı ile ilgili kitaplarda pek adı geçmez. Ama halbuki Kazım Karabekir'in onun üzerinde çocuk kitabı var. Efendim çocuk tiyatroları var. Çocuklardan tiyatro ekibi kurmuş. Efendim o ekibi sadece Türkiye'de değil Kafkaslar'da da bu ekip eserleri sahnelemiş. Çocuklar için piyanonun başına geçmiş şarkılar bestelemiş bir adam Kazım Karabekir. Niçin yok kitaplarda? İşte o da ayrı bir sıkıntı. Yani Türkiye'de çocuk edebiyatı konusunda maalesef araştırma alanı olarak da biraz yavan kaldık diye düşünüyorum.
Evet, işte sizin bu özenle hazırladığınız dergileriniz belki evet. O sesin bir yansıması olur.
İnşallah, inşallah.
Hocam şimdi 2004-2022 yaklaşık 20 yıldır.
20 yıldır dergimiz çıkıyor.
Nasıl başladınız? Hani çıkarmaya nasıl karar verdiniz? Çünkü bildiğim kadarıyla bir süre Makedonya'da yaşamışlığınız da vardı.
Makedonya'da iki farklı dönemde Makedonya'ya gittim. 2002'de bir ilk gidişimiz 2002'de gittik. Kiril Metodi Üniversitesi'nde çalıştım o süreçte. Efendim orada çalışırken tabii Yugoslavya parçalanmış, Makedonya da ayrı bir devlet olarak kurulmuş idi. Özelleştirme kapsamında Türklerin yayın evi olan Birlik Yayın Evi kapatıldı. Birlik Yayın Evi çerçevesinde çıkan çocuk dergiler de o süreçte kapatıldı. Sevinç ve Tomurcuk dergiler de kapatıldı. Ve Türkler gazete olarak yayından yoksun kaldılar. Yayın evinden yoksun kaldılar. Çocuk dergilerinden yoksun kaldılar. O süreçte Türklerin bu ihtiyacını gidermek için ne yapılabilir diye efendim görüşüp konuştuğumuz arkadaşlarımız, kardeşlerimiz efendim önce Kosova'da Yeni Dönem gazetesinde ek olarak Yeni Balkan gazetesi çıkmaya başladı. Eşim ve ben Yeni Balkan gazetesinin Kosova'da çıkan kısmında da efendim hem Yeni Dönem'de hem Yeni Balkan'da köşe yazarlığı yaptık. Sonra Makedonya merkezli olarak Yeni Balkan gazetesi Makedonya'da çıkmaya başladı. Ve Yeni Balkan gazetesinin bünyesinde de efendim Bahçe Dergisi'nde çıkartmaya başladık. Yeni Balkan gazetesini çıkartan kardeşlerimiz karı koca ikisi de Ankara İlahiyat Fakültesi mezunu. İkisi de Makedonyalılar. Gayretli arkadaşlar. Efendim onlar da gayret ettiler. Efendim okurlar da bu işe destek oldu. Ve o gündür bugündür dergimiz çıkıyor aksamadan. Efendim bir ara verdi ama 2015'te yeniden ikinci bir şekilde görevli gidince dergiyi yeniden hayata kattık. Geçirdim. Ve dergi çıkıyor. 30. sayısı işte 2-3 gün önce yayınlandı.
30. Ama sayısı. O sayılar bizim şu an elimizde
o
yok.
O sayılar benim de elimde yok. Bu dergiler ancak
hocam,
bir yıl sonra
bir, tane
bir yıl sonra elime geçiyor dergiler maalesef. Bir yıl sonra toptan elime geçiyor. Yani dergiler çıkartıyoruz. Hazırlıyoruz. Oradaki kardeşlerimiz gayret evet. ediyorlar. Biz de buradan destek oluyoruz. Büyük bir hizmet ifa ettiğine inanıyorum.
Evet. Hocam latife olsun diye öyle söylüyorum. Yoksa elbette ki çocuklarımız için bu dergiler. Hocamız o kadar kıymet veriyor ki dergilere diyorum ya sevgili dinleyicilerimiz. Elinde gerçekten yalnızca her bir sayıdan şimdilik birer tane var. Evet, ve var. Stüdyomuza numune olarak getirdik. Hocam bu elimdeki tam önümdeki dergi Sevinç ve Tomurcuk'tan bahsettiniz. Biraz Makedonya'daki o Türkçe dergilerin nasıl devam ettiğini ve sonra niye kapandığına değinir misiniz?
Tabii şimdi Üsküp Belediye Başkanı'nın oğlu Yahya Kemal Beyatlı diyor ki, Türkçenin çekilmediği yerler Türk vatanıdır. Yani bu açıdan, bu zaviyeden vatan telakkisi yoksa eğer, pek çok hususta yanlış yaparız diye düşünüyorum. Siyasette de, ilimde de, bakış açısında da problem yaşarız. Yani vatanı siyasi olarak tarif etmek başka, vatanı işte dini vatan, milli vatan, yani bu açılardan baktığımız zaman Yahya Kemal'in bu cümlesi bağlayıcı olur. Yahya Kemal'in bu cümlesinde Yahya Kemal diyor ki, Türkçenin çekilmediği yerler Türk vatanıdır. Yani dünyanın neresinde Türkçe varsa, Türkçe yaşıyor ve yaşatılıyorsa orası Türk vatanıdır. Ve o vatandaki vatandaşlarımıza sahip çıkmak bizim hem vatandaşlık görevimizdir hem de efendim insanlık vazifemizdir. Şimdi Osmanlı zamanında oralarda dergi çıkıyordu. Türkçe dergiler, gazeteler çıkıyordu. Onlarla ilgili de pek yayınımız da var. Efendim daha sonra Yugoslavya kurulunca, tabii epey işgaller o. Yugoslav, Bulgar, efendim Bulgarlar geliyor, Sırplar geliyor falan derken 44'te Yugoslavya Devleti kuruluyor ve Yugoslavya Devleti'nin kuruluşunda devleti kuran unsurların arasında anayasada yer alıyor Türkler. Efendim çünkü Bulgar'a karşı, Alman'a karşı Türkler de mücadele etmişler. Niye? Hubbil vatan minel iman, vatan sevgisi imandandır anlayışıyla vatanlarını müdafaa etmiş kardeşlerimiz. Şehit olmuşlar orası için. Efendim Tito'nun zamanında kurulan devlette Türklere Türkçe eğitim hakkı ve Türkçe yayın hakkı tanınıyor 1944'te ve ilk defa 1944'te Birlik Gazetesi yayınlanmaya başlıyor. Birlik Gazetesi Türkçe yayınlanmaya başlıyor. Yücelciler diye bir hareket var. Bu Yücel Hareketi gazeteyi çıkartıyor. Onları da rahmetle anıyoruz. O konuda bence özellikle işlenmesi gereken bir konudur. Çünkü onlar daha sonra kurşuna dizilerek şehit edilmiş yücelciler. Efendim onlara da çok şey borçluyuz Türkçe açısından, Türklük açısından Balkanlarda. O Birlik Gazetesi'nin bünyesinde zaman içerisinde efendim çocuk dergisi Piyoner'le başlanıyor. Sonra Sesler dergisi, Tomurcuk dergisi, Sevinç dergisiyle devam ediyor. 90'lı süreçte, 90'ların başında Yugoslavya parçalanınca efendim bölünüyor işte 6 devlet falan çıkıyor Yugoslavya. Makedonya'da ayrı bir devlet. Özelleştirme sürecinde Türkçe yayınlar özelleştirildi ve kapatıldı. Efendim orada Türkler var.
Evet.
Türkçe eğitim var. Efendim bu Türkçe eğitime kitap lazım. Kitap basacak kurum yok. Türkçe kitap basacak. Dergileri yok ellerinde. Efendim o süreçte işte biz bu dergiyle devreye girdik. Efendim büyük bir boşluğu doldurduğuna inanıyorum. Daha sonraki süreçte efendim Kardelen diye bir dergi çıkartmaya başladı. Oradaki bir sivil toplum örgütü Köprü. Efendim okulun bir tanesinde bir dergi birkaç ay çıktı. Bahçe Dergisi sürekliliğini muhafaza ediyor. Efendim büyük bir boşluğu da dolduruyor. Çünkü bütün köy köy, kasaba kasaba gezip okullarda efendim derginin kapaklarında da şeyler görürler, dergiyi inceleyenler. Okullara gidip dergiyi bizim orada bulunduğumuz süreçte bizzat öğrencilerle biz buluşturuyorduk. Şimdi kardeşlerimiz buluşturuyor. Öğretmenler dergimizi eline alıp dergiden ders işliyorlar. Çünkü dergimizde şeyi de günceli de takip
tam
ediyoruz.
Tam onu soracaktım hocam. Konu olarak daha çok neleri işliyorsunuz?
Efendim dergide editörden sayfasında ben editörlüğünü yapıyorum derginin. Editörden sayfasında o ayın yani derginin kapsadığı ayın önemli olaylarına temas ediyoruz. Mesela diyelim ki işte kütüphaneler haftası, öğretmenler günü, bunları öğretmenin önemini, kütüphanenin önemini falan anlatıyoruz. Derginin içeriğinde ilk başta Dede Korkut hikayelerini de veriyor idik
evet,
çocuklara.
Evet, bu ilk sayıda var. Dedem
Korkut Verki diye. Ondan sonra her sayıda bir atasözünü veriyoruz hikayesiyle beraber. Bir metin veriyoruz. O metnin ana fikri o bir atasözü oluyor. Çocuklardan o atasözünü bulmalarını istiyoruz. O önemli. Efendim ilk başta Keloğlan Türkçe öğretiyor diye bir sayfamız vardı. Daha sonra Dünya Yunus Emre Yılı ilan edince UNESCO, ondan sonraki süreçte Yunus Emre Türkçe öğretiyor diye başladık. Efendim hem böylece Yunus Emre'yi, Mevlişe'yi, efendim Keloğlan'ı da gündeme getiriyoruz. Efendim dinim diye bir sayfamız var. Orada iki sayfa dinimizle ilgili bilgiler veriyoruz. Ama çocukların anlayacağı şekilde hikayeler anlatarak yani ayet, hadis efendim dayatması yaparak değil, çayın içerisindeki şeker gibi, yani tadını alıyor çocuk fark etmeden. Fark etmeden hissettiriyoruz. Yani nefret ettirmeden, incitmeden efendim çocuklarımıza dinimizin özelliklerini, güzelliklerini anlatmaya çalıştığımız sayfamız var. Türk İslam Büyükleri diye bir sayfamız var. Orada efendim Osmanlı sultanlarını tanıtıyoruz. Selçuklu sultanlarını tanıtıyoruz. İşte efendim Türk bilim adamlarını işte İbn Sina gibi tanıtıyoruz.
Evet,
Nasreddin Hoca'yı tanıtmışız. Bir de Gönül Sultanları diye bir sayfamız var. Orada da efendim dini önderleri efendim işte Mevlana'yı, Hacı Bektaş Veli'yi, Hacı Bayram Veli'yi onları tanıtıyoruz. Bu biyografilerde ısrarla şunu yapıyoruz. Birinci tekil şahıs üzerinden anlatıyoruz.
Kişi yani, kendini anlatıyor.
Kişi kendini anlatıyor. Yani çocuk Kanuni Sultan Süleyman kendisini anlatıyor. İşte şey diyor, Hacı Bektaş Veli kendini anlatıyor. Hacı Bayram Veli kendini anlatıyor. Mesela en son çıkan sayımızda Edeb Ali'yi koyduk mesela. Şeyh Edeb Ali anlatıyor çocuklara kendini. Efendim işte Somuncu Baba'yı şey ettik. Yani Hacivat Karagöz sayfamız var değişmeyen sayfalardan. Orada Hacivat Karagöz hikayelerini gene güncel, mesela bayram dolayısıyla bir bayram hikayesi
evet,
anlatıyoruz
Hacivat Karagöz'den. İlk sayı önümde bayram harçlığı.
Efendim yani günceli de takip eden bir dergi.
Çok güzel hocam. Hani
yarışmalar açıyoruz.
Benim bile şu an bu derginin içinde kaybolsun geldi.
Bir başka özelliğini söyleyeyim size. Dergimizde reklam sıfır reklamdır.
Evet, yok.
Reklamımız yok. Efendim derginin değişmeyen bir sayfası da boyama sayfası var.
Harita var hocam.
Efendim,
en sonda.
Birinci sayıda bir haritamız var. Efendim birinci sayıdaki haritanın altında da Balkanlarda dün vardık, bugün varız, yarın var olacağız diye yazıyoruz. Efendim o haritada Türklerin Balkanlara geçişiyle ilgili göç haritası gibi bir şey. Genellikle bizim yaygın kanaatimiz, resmi tarih Türkleri Balkanlara Osmanlı ile geçiriyor. Bu anlayıştan da bizim bir an önce kurtulmamız lazım. Türkler Balkanlara milattan önce 700 yılından itibaren geçmeye başlamışlardır ve Balkanlarda biz milattan önce 700 yılından beri varız ve milattan önce 700 yılından beri Balkanlarda konuşulan dillerde, efendim kılık kıyafetle, etnografyada, halk geleneklerinde Türk izlerini görmek mümkündür. O haritada da zaten hangi dönemlerde kimler gelmiş Balkanlara yerleşmişler efendim onları gösterir. İşte Hitit şeylerle gitmişiz biz, İskitlerle gitmişiz veya Sakalarla gitmişiz. Sonra arkasından Hunlar 300'lü yıllarda, sonra Kumanlar, Peçenekler, efendim işte Oğuzlar, efendim pek çok Türk zümreleri gitmiş. Osmanlı ile beraber de efendim işte Karaman bölgesinden, başka yerlerden efendim Kırım Tatarları var. Yani Balkanlar boş değil.
Evet hocam, Balkanlar bizim dün itibariyle bu yıl boyunca devam edecek bir bölümümüz var. Altaylardan Balkanlara diye. Tam sizin bu anlattığınız konuyu aslında
İşte ama Altaylardan Balkanlara da ama yani şimdi Balkanlara geçişi bir Osmanlı ile başlatırsanız, Türkiye'ye girişi Malazgirt ile başlatırsanız, siz o zaman Balkanlarda da Türkiye'de de birileri size işgalci derse sesinizi çıkartamazsınız. Yani tamam Malazgirt bizim mi? Yani biz Malazgirt'i inkar etmiyoruz.
Efendim, daha öncesinde de var olduğumuzu.
Ama yani şimdi daha öncesinde de var olduğumuzu söylemek durumundayız. Çünkü tarihi hakikat.
Evet.
Yani ilim sana göre bana o göre olmaz ilimde.
Evet.
İlimde hak ve hakikati söylemeniz gerekir. Yani deseniz ki biz Müslüman kimliğiyle 1071'de Anadolu'ya girdik derseniz ona itiraz etmem. Ama Anadolu'ya girişimizin 951. yılıydı derseniz bu sene, orada ben itiraz ederim. Çünkü bilim itiraz ediyor. Milattan önce 700 yılında efendim Türklerin kurduğu devletin başkenti Sinop. Siz şimdi o tarihi bilgi üzerinden Türkiye'de bir efendim kazılarla ilgili, kazılardan çıkanlar üzerinde, duvar işte kaya yazıları üzerinde, kılık kıyafet üzerinde konuşmak varken 1071'den sonra niye konuşuyorsunuz? Hakeza Balkanlar'da da öyle.
Biz çok çok daha
yani hala şimdi programlarınızda belki gündeme geldi. Tuna Nehri'nin doğduğu yerin adı hala Kara Orman. Evet. Değiştirmemişler Leyfa'yı. Niye Kara Orman? Niye Tuna? Niye Alp Dağları? Ya izah etsin birileri.
Ya, şimdi Türkçe.
Yani birileri izah etsin. Niye Alp var? Alp dağları. Niye Alp? Belki Albert adı, Albertun adı, Albertin adı. Belki Alpertunga'dan mülhem. Yani.
Bunları araştırmak lazım.
Bunları birilerinin çıkıp söylemesi lazım. Onun için bizim bu dergimizde, Bahçe Dergisi'nde Balkan Harmanı diye bir iki sayfamız var şiirlerle ilgili. Orada Balkanlardaki kardeşlerimizin Balkanlarda yalnız olmadıklarını anlatıyoruz. Ne yapıyoruz orada? Türkiye'den bir şair, şiir koyuyoruz. Efendim Gagozlardan, efendim Romanya'dan, Batı Trakya'dan, efendim Kosova'dan, yani Balkan ülkelerinden her sayıda şiir koyuyoruz ki çocuklar orada, efendim Balkanlarda yalnız olmadığını görsünler.
Yani şu an Türk varlığı ne kadar Balkanlarda?
Balkanlarda Türk varlığı efendim...
ya da belki Kuzey Makedonya.
Kuzey Makedonya'da %4. Kuzey Makedonya'da resmi sayımlara göre %4. Ancak bu resmi sayımlara itiraz etti. Oradaki bizim hem sivil toplum örgütlerimiz hem siyasetçilerimiz itiraz ettiler. Çünkü resmi sayımlarda problem yaşandığını biliyoruz. Sadece şunu söyleyeyim. 2002'nin Kasım ayında sayım başlamıştı. Sayım sonuçlarını 2004'te açıkladılar. 2 milyon Makedonya'nın nüfusu. 2 senede 2 milyon nüfusu sayamadılar. O zaman anlıyorsunuz ki başka bir şeyler var bu işin içerisinde.
Daha mı sayının az gözükmesini?
Efendim sayıyı az göstermeye çalışıyorlar. Çünkü yerel yönetim yasası çıktı orada. Yerel yönetim yasası, belediyeyi seçerseniz bayrağınızı asabiliyorsunuz. O anlama geliyor, kabaca söyleyeyim. Efendim bir de nüfusunuza göre devlete memur, yani nüfus oranına göre memur alımında nüfus oranına göre.
Öncelik tanınıyor.
Efendim Türklerin nüfusu az gösterilmek suretiyle efendim Türklerden devlete az memur alınıyor. Efendim bu siyaset var işin içerisinde. Mesela orada torbec dedikleri bir zümre var. Efendim şimdi bunu izah edemezsiniz eğer Osmanlı ile geçtik derseniz. Halbuki o torbec, Makedonya'da torbec, Kosova'da Goralılar, Yunanistan'da ve Bulgaristan'daki Pomaklar Osmanlı öncesi Türklerdir. Onlar Türkçe bilmiyor olabilirler. Efendim oranın yerel dilini kullanıyor olabilirler ama onlar Osmanlı öncesi Türklerdir. Dolayısıyla o kardeşlerimiz de bu kimliklerini açığa çıkarttıkları süreç içerisinde, zaman içerisinde oradaki Türk nüfusu artacak diye düşünüyorum. Evet. Efendim yani 1950'li yıllara kadar Türk nüfusu çok daha fazlaydı. Türk nüfusu çok daha fazlaydı. İşte o yücelcilerin efendim idam edilmesi, 12'den sonra başlayan göçün asıl en büyük göç 50'den sonra, o böyle bir psikolojik bir korkuyla efendim göç başlatılıyor ve Balkanlar Türklerden arındırılmaya çalışılıyor. Onun için biz bu dergilerle
çocuklarımıza
inşa etmeye çalışıyoruz. Olan kimliği daha doğrusu kavileştirmeye, zenginleştirmeye, güçlendirmeye çalışıyoruz diye düşünüyorum. Onun için Yeni Balkan Yayın Evi'ne teşekkür ediyorum böyle bir efendim çalışmaya gayret emek verdikleri için. Oradaki öğretmenlere teşekkür ediyorum. Annelere, babalara teşekkür ediyorum. Tabii ki dergimizin okuru çocuklara teşekkür ediyorum. Bir de her sayımızda Bizim Mektep diye sayfamız var. Balkanlar, yani Makedonya'da ve Kosova'da, diğer ülkelerde efendim Türkçe eğitim veren mekteplerin tanıtımını yapıyoruz. Okulların tanıtımını yapıyoruz. O mekteplerden çocukların çizdikleri resimleri, şiirleri de yayınlıyoruz.
Ne kadar mutlu oluyorlar.
Yani çok mutlu oluyorlar. Sene sonlarında da mezun olan çocukların resimlerini derginin arka sayfasına koyuyoruz. Yani büyük bir mutluluk oluyor.
Tabii ve onlar için ne kadar güzel bir mutluluk anı. Oluyor. Bir de anladığım kadarıyla yalnızca Türk çocuklarımız değil, Makedonya'da yaşayan yabancı çocuklar da bu dergiyi
şimdi onlar için
değil mi?
Onlar için de bir sayfamız var. Onlar için de bir Makedonca sayfamız var. Makedonca sayfamız var. Evet, Makedonca sayfamızda da çocuklardan Makedonca'yı okumaları ve orada anlatılan metin üzerinden de sorular.
Türkçe sorular ama.
Türkçe sorular yöneltiyoruz.
Metin Makedonca ama Makedonca, sorular Türkçe.
Efendim biz istiyoruz ki Makedonya'nın resmi dili Makedonca'dır. Son zamanda Arnavutça'nın da resmi dil olması için bir mücadele başlatıldı. Öyle de bir kazanım elde ettiler ama henüz Türkçe resmi dil değil. Kabul edilen bir dildir, eğitim dili olarak. efendim bir ülkenin resmi dilini de o ülkenin vatandaşlarının öğrenmesinde fayda vardır. Bunlar ister Türkler olsun, ister başka halklar olsun. Eğer o ülkede yaşıyorsanız o ülkenin resmi dilini de bileceksiniz. Yani bilirseniz o ülkeyi kalkındırmada. Ve ben inanıyorum ki bizim oradaki kardeşlerimiz efendim hakikaten çok sadık vatandaşlardır.
Evet.
Yani ayrılıkçı bir tarafları yok. Güzel insanlar, devletlerine sadık insanlar ve anayasal haklarını, Türkçe eğitim haklarını sonuna kadar kullanmak istiyorlar. Bir takım engellerle karşılaşıyorlar. İşte yayın sıkıntısı çekiyorlar. Türkçe öğretmen, ders anlatacak öğretmen bulma sıkıntıları çekiyorlar. Onlar da zaman içerisinde giderilecektir, aşılacaktır.
Değerli hocam, çok çok teşekkür ediyoruz.
Yani Türk zoru başarmak için yaratılmıştı.
Evet.
O zoru başaracak bizim kardeşlerimiz. İnşallah bizler de yardımcı olacağız.
Sizin gibi değerli öğretmenlerin destekleriyle ve onların
İnşallah.
Yardımlarıyla.
Devletimizde değişik kurumlarıyla, TİKAS'ıyla, Yunus Emre Enstitüsü'yle, başka sivil toplum örgütleriyle işin bir tarafını tutuyor ve hep beraber
Türkçe için çalışıyoruz.
İtişmeden,
aslında.
Kakışmadan, kimseyi ezmeden, incinmeden ve kendimizi de ezdirtmeden orada varlığımızı devam ettirmeye kararlıyız.
Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Katıldığınız için çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
Sağ olun.
Derginin hani gelecekte de varız ya, derginin
evet, var.
Gelecekte hep var olması temennisiyle sözlerimizi sonlandıralım. Size de tüm ekip arkadaşlarınıza da buradan yayınımız aracılığıyla teşekkürlerimizi,
ben de teşekkür ediyorum böyle
iletelim.
Bir fırsat verdiğiniz için. Teşekkür ediyoruz.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Zeki Gürel hocamız bizlerle birlikteydi. Bahçe Dergisi'nin editörü aynı zamanda. Hem dergi üzerine konuştuk, hem Makedonya'daki Türk varlığı üzerine konuştuk. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Başım var hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim, almazsa karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim, almazsa karakola gideceğim. İçi dolu çamaşır, İstanbul'un kızları Recep diye ağlaşır. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim, almazsa karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim, almazsa karakola gideceğim. Kapım önünden seni benden alırlar. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim, almazsa karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. Almazsa karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. Almazsa karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. Almazsa karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. Almazsa karakola gideceğim.
Güne Bakan devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Yunus Emre Enstitüsü Budapeşte Merkez Müdürü Mustafa Aydoğdu var. Sayın Aydoğdu, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Yunus Emre Enstitüsü dünya genelinde Türkçe ve Türk kültürü alanında çalışmalar yürütüyor. Biz bugün Budapeşte'yi konuşacağız, hangi çalışmalar üzerine yoğunlaşıyor bu dönemde diye. Genel olarak sohbetimize başlayabiliriz. Bugüne kadar neler yaptık, bundan sonra neler yapmayı planlıyoruz, onları konuşalım. Sonrasında da derslerimize doğru, özellikle Türkçe dersinin bu yıl seçmeli ders olduğunu öğrendik ve çok gurur duyduk, çok mutlu olduk. Sonrasında da onu detaylandıralım.
Tabii. Malumunuz olduğu üzere enstitümüz 2009 yılında kurulmuş olup Türkçeyi, Türk dilini, tarihini, kültürünü tanıtmak ve ülkeler arasında kültürel alışverişle dostluğu pekiştirmek amacıyla kurulmuş bir enstitü. Bu amaçla da Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Avrupa'da ilk açılan enstitülerden birisi. Hı hı. 2013 yılında faaliyete geçti. Yaklaşık 10 yıldır Macaristan'da başta Türkçe kursları olmak üzere Türkoloji çalışmaları, kültür sanat anlamında çeşitli etkinlikler, bilimsel toplantılarla burada Türkiye'mizi tanıtıyoruz ve iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik anlamdaki her geçen gün artan ilişkileri kültürle biz de pekiştirmeye gayret gösteriyoruz.
Evet. Özellikle Türkçe konusunda ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?
Türkçe alanında şu ana kadar açıldığımızdan bu yana yaklaşık 1300'e yakın Macar dostlarımıza Türkçe öğrettik. Bunun yanında malumunuzdur, dünyada ilk Türkolojinin kurulduğu ülke Macaristan. Buradaki Türkoloji kürsülerine hem akademik anlamda destek veriyoruz, hem de öğrencileri yazları Türkiye'ye getirerek onların Türkçelerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Ayrıca da Türkçe anlamında çeşitli bilimsel toplantılar, konferanslar gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında da Türkçe'ye olan talep kapsamında da iyi seviyede Türkçe bilen Macar genç akademisyen veya öğretmen adaylarından okutman adaylarını Türkiye'ye getirerek orada da yabancılara Türkçe eğitim alanında çeşitli eğitimler vererek burada da onları derslere sokarak Türkçe eğitiminde de onları yetiştiriyoruz.
Evet, hem de Türk kültürünü bir yandan da daha yakından tanımış oluyorlar. Evet. Değil mi? Türkiye'ye geldiklerinde tabii. Geri döndüklerinde eğitimlerini alıp geri döndüklerinde de çok daha farklı bir gözle anlatacaklar kendi ülkelerindeki öğrencilerine, hem köken olarak Macarlar ama Türkçeyi öğrenmiş ve Türk kültürünü tanımış bir şekilde geri dönmüş oluyorlar. Bu çok çok kıymetli bir hizmet.
Evet. Yani bu hem dediğiniz gibi ülkemize gelerek hem Türkçenin öğretilmesi konusunda biz onlara akademik anlamda destek veriyoruz. Hem de başta İstanbul, Ankara gibi birçok tarihi turistik şehirlerimizi giderek ve etrafındaki başka şehirleri de gezdirerek onları hem kültürümüzü de yakından tanımış oluyorlar. Hani sadece televizyondan veya çeşitli sosyal medya mecralardan görüp anlatmakla birebir görüp anlatmak, tabii, hissederek
çok
anlatmak
farklı değil mi?
Daha farklı ders ortamında daha farklı, evet, bir motivasyon sağlıyor öğrencilere. Bu da kıymetli bir çalışma açıkçası.
Evet. Türkoloji bölümü bütün üniversitelerde açıldı mı? Hani belli başlı üniversitelerde mi var şu an?
Burada Macaristan'da sadece iki üniversitede Türkoloji bölümü var. Dünyadaki ilk kurulan en eski Ötvözloran Üniversitesi dediğimiz.
Kaç yılında kurulmuş acaba abi?
1800'lü yılların sonunda kuruldu burada Türkoloji çalışmaları. Ve bu kapsamda da işte ilk Türkoloji bölümü burada açıldı, kürsüsü. Bundan dolayı da aslında Macaristan'da Türkçe ve Türkoloji çalışmaları köklü bir öyle, geleneğe
evet,
sahip.
Evet, evet. 1800'lü evet. yıllardan bahsediyorsunuz.
Evet.
2022.
Dolayısıyla hani çok yönlü her anlamda çalışmaların, akademik yayınların olduğu bir ülke Macaristan. Biz de bu alanda elimizden geldiğince hem akademik hem de öğrenci değişimi, öğretmen değişimi sağlayarak buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Macaristan'da işte Budapeşte'de ve Szeged şehrinde, orada da Altaistik bölümü adı altında Türkoloji faaliyetleri yürütülüyor. Ama biz enstitü olarak da bunun yanında şu an için 4 üniversiteyle de aynı şekilde protokoller imzalayarak oralarda da Türkçe kursları veriyoruz. Orada da üniversitedeki, Macar üniversitedeki kardeşlerimize bir vesileyle ulaşmış oluyoruz.
Evet, ben internet sitenizi de şöyle bir inceledim. Hani şey gibi görüyorum oradaki çağrıları. Hani siz yeter ki Türkçe öğrenmek isteyin, biz önünüze her türlü yolu seferber ederiz.
Tabii
onu
ki
hissettim internet sitenizdeki o talep dosyalarını gördükçe. Çok mutlu
evet.
etti bu beni.
Yani öğrencilere hem akademik anlamda dillerini geliştirmeler anlamında her türlü kaynak desteği sağlamaya çalışıyoruz. Şey olarak da akademisyenlere de bilimsel yayınlara ulaşması konusunda veya Türkiye'deki çeşitli uluslararası düzenlenen seminer, konferans, sempozyumlara da katılmalarına yardımcı oluyoruz. Ve aynı şekilde Türkiye'de bu alanda, Türkoloji alanında, Türkçe alanında çalışan değerli hocalarımızın Macaristan'da çeşitli araştırmalar yapma konusunda da onlara destek veriyoruz. Yani her iki ülke arasındaki özellikle bu Türkoloji ve Türkçe alanındaki araştırmaları destekleyip bu bilgi akışını, ilmi akışı sağlamada bir köprü vazifesi kurmaya devam ediyoruz.
Evet, emeklerinize sağlık. Ben çok kısa birkaç cümle okuduğum cümlelerden söyleyeyim. Yurt dışında şu an Macaristan'da olan Türk vatandaşlarımız olur da internet sitenizde tanışmak ve oradaki o linklere tıklamak isterlerse. Türk kültürüyle tanışın bölümü var. Türkçe'yi evet. Yunus Emre Enstitüsü'nde öğren kısmı var. Hatta 4 farklı yolla Türkçe öğrenilebildiğinden bahsediyorsunuz değil mi? Çevrimiçi kurslar olabilir,
evet.
internet üzerinden eğitimler sağlıyorsunuz. Videolarla öğretiyorsunuz. Türkçe
evet.
öğretim portalı var. Ona nasıl girecekler aslında? Hem de bu noktada belki onlara bir yol gösterebiliriz. Nasıl bu portallara dahil olabileceklerine dair.
Şöyle ki genel itibariyle bu pandemi şartları gereği biz de hızlı bir aksiyon alıp
evet.
Dolayısıyla hani fiziki şartlarda dersleri düzenleyemediğim zaman hızlı bir aksiyon alıp nasıl insanlara daha hızlı ve kolay ulaşabiliriz diye düşündüğümüzde böyle bir Türkçe portalı oluşturuldu enstitümüzce. Bu portal vasıtasıyla Türkçe öğrenmek isteyen adaylar üye oluyorlar ve üye olduktan sonra biz onlara hemen iletişime geçiyoruz. Önce bir seviye tespit sınavı yapılıyor. Hani Türkçesi biliyor mu bilmiyor mu, biliyorsa hangi seviyede biliyor. O seviyeye göre daha sonradan oluşturduğumuz online sınıflar vasıtasıyla da bizim kendi okutmanlarımız aracılığıyla onlara Türkçe dersleri vermeye çalışıyoruz.
Ücretli mi? Onu da hemen sorayım.
Buyurun.
Ücretli mi bu yaptığınız hizmet?
Yok, hayır, ücretsiz. Ücretsiz. Yani bu online veya işte Türkçe portalının bize en büyük avantajı aslında şöyle. Normalde fiziki derslerimiz Budapeşte de yapabiliyoruz. Dolayısıyla Budapeşte dışından da aslında birçok kişi dönem dönem ara sıra bizi arıyorlar. Biz de Türkçe kursları almak istiyoruz diye bize çok talepler olmuştu. Bu da bu vesilede biz sadece Budapeşte'de değil aslında bütün Macaristan coğrafyası üzerinde birçok kişiye de ulaşarak onlara Türkçe öğretim konusunda destek ve kurslarımızı düzenliyoruz.
Evet, bu yılda seçmeli ders olacak 8 lisede. Hemen çok kısa ondan bahsedelim. Sonrasında Gülbaba Türbesi'ndeki özellikle Gülbaba Festivali'nin detaylarını da sormak istiyorum.
Tabii ki. Bizim enstitümüz olarak aslında çeşitli seviyelerde birçok coğrafyada, birçok ülkede bulunduğumuz ülkelerdeki işte anaokulu veya ilk öğretim veya orta öğretim seviyesindeki okullarda seçmeli olarak Türkçe dersleri verilmesi konusunda çabalarımız oluyordu. Biz de Macaristan'da yaklaşık 5-6 aydır buradaki Kuzey Budapeşte eğitim bölgesiyle de devamlı görüşerek liseler seviyesinde de Türkçenin seçmeli ders olarak okutulması yönünde çabalarımız olmuştu. Onlar da iki ülke arasındaki bu tarihi kadim dostluktan alarak Türkçenin seçmeli olarak okutulması yönünde bu bölgede 8 lisede seçmeli olarak okutulması yönünde karar aldık ve protokolümüzü imzaladık. Şimdi bu liselerdeki öğrencileri belirleyip ondan sonra Türkçe derslerine başlayacağız. Aynı zamanda Türkçe derslerinin yanında da çeşitli kültürel, sportif aktivitelerle de bu dersleri destekleyeceğiz. Hı hı. Ve Türkiye'den de çeşitli seviyelerdeki liselerle de kardeş okul protokolleri yaparak hem Türkiye'de kardeşleri olmuş olacak hem de karşılıklı hem öğrenci ziyaretleri hem öğretmen ziyaretleri kapsamında da bu programı zenginleştirmeye çalışacağız.
Ne güzel, emeklerinize sağlık. Eminim çok mutlu olacaklar bu birliktelikten. Kalpler hep bir ama tabii bunun resmiyete dökülmüş olması da onlara ayrıca mutlu edecektir. Başarılar diliyoruz,
evet, yani,
oradaki kardeşlerimize.
Onlardan da hani olumlu bir dönüş olmasa biz de açıkçası ne kadar çabalasak etsek belli bir yere varabilirdik.
Evet,
dedik.
Çok haklısınız.
Macarların da bu yönde çok olumlu geri dönüş tepkileri oldu, sağlamaları bizi çok mutlu oldu. Etti açıkçası.
Ne mutlu, selam olsun bu eğitime destek veren herkese. Gülbaba Festivali'nden de çok kısa bahsedelim. Yavaş yavaş süremizin sonlarına doğru da yaklaşıyoruz.
Tabii ki. Biliyorsunuz Gülbaba Budapeşte'nin Osmanlı'daki adıyla diyelim Budi'nin manevi bekçisi olarak, evet, Türk-Macar kadim dostluğunun simge isimlerinden birisi. Bu vesileyle Gülbaba'nın hem manevi mirasını yaşatmak amacıyla hem de türbenin etrafında çeşitli bulunan binaları korumak amaçlı ve çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmesi amacıyla Gülbaba Vakfı tesis edildi. Bu vakıf tarafından, Gülbaba Vakfı tarafından her yıl Gül Festivali adı altında festival düzenleniyor. Burada açıkçası iki ülke arasında ne kadar köklü tarihi, kültürel benzerliklerin olduğunu vurgulamak, evet, amacıyla çeşitli konserler, sergiler, bilimsel sunumlar yapılıyor. Bu sene de bu festival bu önümüzdeki cumartesi, pazar günü
17-18 Eylül'de,
evet,
cumartesi, pazar
17-18
günü.
Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Bu festival kapsamında da bu sene Isparta Büyükşehir Belediye'miz, belediye başkanımız başta olmak üzere Isparta'mızda, Gül şehri Isparta'mızda bu festivalde yer alacaklar. Burada da çeşitli Osmanlı dönemine ait konserler veya o dönem yansıtan çeşitli sergiler, çocuklara yönelik çeşitli atölye oyunları, resim sergileri yapılacak.
Evet. Son birkaç cümleyle de 2024 yılından bahsedelim. Türkiye-Macaristan Ortak Kültür Yılı ilan edildi. Evet. Daha o 2024 yılına geldiğimizde çok daha detaylı yine görüşürüz sizlerle ama şöyle çok kısa da bahsedebiliriz neler yapılacağından.
Malumunuz Cumhuriyetimiz kurulur kurulmaz ilk uluslararası devletimizi tanıyan ülkelerden birisi de Macaristan olmuştur. Bu vesileyle, bu anlaşmanın imzalanmasının 100. yılı vesilesiyle geçen Kasım ayında Sayın Orban'ın, Macaristan Başbakanı Sayın Orban'ın Cumhurbaşkanımızı yapmış olduğu ziyaret kapsamında 2024 yılı karşılıklı olarak Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak ilan edilmişti. Bu yıl vesilesiyle her iki ülke Macaristan Türkiye'de, Türkiye'de Macaristan'da ortak tarihi, kültürel değerleri öne çıkaracak birçok kültürel etkinlikler yapacaklar. Evet. Biz de enstitü olarak ve diğer birçok kültür kurumlarıyla birlikte sinemadan, mutfaktan, edebiyatımızı, Türkçemizi çeşitli bilimsel akademik çalışmalarla, Türkoloji alanındaki çalışmalarla, bilimsel akademik konferans seminerlerde sinemamızla dolu dolu bu yılı kutlamaya çalışıyoruz. Yani hedefimiz bu yıl kapsamında 100 faaliyet gerçekleştirmek, 100. çaplı.
Evet, 100. yılına ithafen. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Aydoğdu aktardıklarınız için. Söyledikleriniz gerçekten çok mutlu etti bizi ve mutlaka Macaristan'daki yaşayan Türk vatandaşlarımızı hepsine sizin vesilenizle de selam göndermiş olalım. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
Çok sağ olun. Sizlere de teşekkürler.
Saygılar efendim. Hoşçakalın.
Saygılar efendim. Teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Yunus Emre Enstitüsü Budapeşte Merkez Müdürü Mustafa Aydoğdu telefon hattımızın diğer ucundaydı. Yunus Emre Enstitüsü'nün Budapeşte'deki etkinliklerini ve çalışmalarını konuştuk. 2024 yılı Türkiye-Macaristan Ortak Kültür Yılı'ndan bahsettik. Gülbaba Türbesi'nden ve Gülbaba Festivali'nden bahsettik. Kendine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve bu yıl Macaristan'da 8 lisede Türkçenin seçmeli ders olarak işleneceğini anlattı değerli konuğumuz bize. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle de programımızın sonuna gelmiş olduk sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın. Güne bakan.